Ayrım 6. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 65. Michel hatırlıyor. Küçük bir kasabada grup seks partisi düzenlemek ve çocuklara sarkıntılık etmekle suçlanan biri kadın, 4 kişiydiler. Aralarından biri 20 yıl yattıktan sonra pardon dediler ve adama 5 milyar dolar ödediler. Adamın hayatını mahveden ne polis, ne savcı, ne yargıç sadece bir kitaptı. Her şey 10 kadar sosyal çalışmacının katıldığı hizmetçi eğitim semineriyle başlamıştı. Konu çocuk istismarıydı. Sosyal çalışmacılar bu alanda çalışan bilir kişilerdi. İstismar iddiasında bulunan çocuklarla görüşürken satanik ritüelleri mutlaka göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyordu. Eğitim dosyasının içinde bir de kitap bulunmaktaydı. Kitabın adı Michel hatırlıyordu. Kanadalı ünlü psikiyatr Lawrence Fazder'in önce hastası sonra eşi olacak Michel Smith'le birlikte kaleme aldığı, 1980'de basılan ve hızla en çok okunanlar listesinin başına yerleşen bir kitap. Michel hatırlıyor, satanik ritüel istismar hakkında yazılan ilk kitaptır. 1980'lerde başlayan satanik ritüel istismar ile baskılanmış hafıza, arasındaki ilişki konusunda başlayan ciddi tartışmaların odağında yer almıştır. Kimi araştırıcılar, kitapta aktarılan olayların çocuk istismarına bağlanamayacağı, kimileri aktarılan öykülerin akla ve mantığa aykırı olduğunu ve uydurulduğunu ileri sürmüştür. Michel hatırlıyor, 1980'lerde başlayan yuva çocuklarının istismara uğradığı hezeyanının başlangıç noktasını oluşturması ve birçok masum erkek ve kadının kendini cezaevinde bulması açısından önem taşır. Bayan Smith, Doktor Pazder'e ilk kez 1973'te başvurdu. Pazder, o tarihte Kanada'nın İngiliz Kolombiyası eyaletinin başkenti Victoria'daki muayenehanesinde çalışmaktaydı. 1976'da doktor, hastasının düşükle sonlanan gebeliğinin ardından ortaya çıkan depresyonunu tedavi etmeye çalışırken, "Size bir şey söylemek ihtiyacını hissediyorum," demişti genç kadın. "Ama ne olduğunu hatırlayamıyorum." 81 gün süren satanik ayin. Hemen ardından doktorla hasta 25 dakika süren garip bir süreç yaşadılar. Kadın durmaksızın bağırıyor, 5 yaşındaki küçük bir kız çocuğu sesiyle konuşuyordu. İzleyen 14 ay boyunca doktor hipnoz tekniğini de kullanarak hastasıyla 600'den fazla saat geçirdi. Bu sırada kadının 5 yaşındayken, yani 1954 ve 55 yıllarında annesi Virginia Proby ve başka bir takım kişilerin kendisine uyguladığı satanik ritüel istismara ilişkin hatıraları ortaya çıktı. Bayan Smith bu kişilerin Victoria'daki bir satanik çetenin üyeleri olduğunu söylüyordu. Son olay 1955'te gerçekleşmiş ve 81 gün sürmüştü. Küçük kız işkence gördüğünü, cinsel saldırılara uğradığını, pek çok çocuk ve bebek cinayetine tanık olduğunu, bedenine ölülerin kanı ve kopartılan kol ve bacaklarının sürüldüğünü anlatıp durdu. Son ayine şeytanın yanı sıra Hazreti İsa ve Hazreti Meryem de katılmış, bedenindeki işkence izlerini ve günü gelince hatırlanmak üzere kötü anıları silmişlerdi. Bayan Smith, geçmişteki olayları anımsayınca, Doktor Pazder'le birlikte değişik kilise yetkililerini ziyaret ettiler, hatta Vatikan'a dahi gittiler. Kadının yaşadıkları önce iki ünlü dergide, People Weekly ve The National Enquirer'da yayımlandı. Gördüğü ilgi öylesine büyüktü ki, kitap halinde piyasaya çıktığında ikiliye 350 bin dolar telif ücreti kazandırdı. Michel hatırlıyor, medyadan büyük destek gördü. Hatta etkili program yapımcısı Oprah Winfrey bile 1989 Mayıs'ında Bayan Smith'i konuk etti. Çünkü Doktor Pazder saygın bir hekimdi. Kanada'nın yüksek itibarlı güvenilir meslek kuruluşlarına üyeydi. Olağanüstü önemli bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Çocukların cinsel istismarı ile satanizm el ele gidiyordu. Çocuğu olanların yüreğini titretecek, hayatını zindana çevirecek, bundan daha önemli ne olabilirdi? Savcı iddianamesine kaynak kitap. Kitabın yayımlanmasının hemen ardından bir gazeteci, Smith'in babası Jack Proby ile görüştü. Baba çoktan ölmüş anne Virginia ile ilgili bütün iddiaları reddetti. Gazeteci, Bayan Smith'in çocukluk arkadaşlarıyla da görüştü. Hepsi anne Virginia'nın sevimli ve müşfik bir kadın olduğunu aktardılar. Gazetecinin dikkatini çeken bir başka gerçek, Bayan Smith'in iki kardeşi bulunduğu halde psikiyatrik seansların hiçbirinde onlardan söz etmemesi oldu. Gazeteci Paul Gresko'nun makalesi fazla önemsenmedi. Ne de olsa Doktor Pazder çok önemli ve satanik ritüeller konusunda yalnızca ülkesi Kanada'da değil, uluslararası çevrelerce de uzman kabul edilen bir hekimdi. Pazder, 1984'te Amerika'yı sarsan McMartin yuva davasında da bilirkişilik yaptı. Pek çok polis kolejinde satanik ritüellerle ilgili olay yeri incelemesi ve psikolojik profilleme konusunda ders anlattı. 90'ların başına gelindiğinde Dr. Pazder'in görüşüne başvurulan satanik olayların sayısı 1000'i çoktan aşmıştı. Birçok ülkede insanlar satanik eylemler yüzünden soruşturuluyordu ve Dr. Pazder'in yazdıkları savcı iddianamelerinin hazırlanmasında başlıca kaynak olarak gösterilmekteydi. İşte yazımın başında sözünü ettiğim sosyal çalışmaların hizmet içi eğitimde hararetle tavsiye edilen kitap, dünya genelinde ilgi gören, inanılan bir eserdi. Çocuğun okul devamsızlığı yok. Zaman geçiyor, Doktor Pazder'in yazdıklarından kuşku duymaya başlayanlar artıyor ve geçmişe yönelik anlatılanların gerçekliğini araştırmaya kalkıyordu. Bayan Smith belirli bir tarihte geçirdiği trafik kazasından söz etmiş ve kazanın ardından belleğinde boşluklar oluştuğunu iddia etmişti. Yapılan incelemelere göre söylediği tarihte böyle bir kaza olmamış, tedavi görmek üzere hastaneye kaldırılmamıştı. Okul kayıtları araştırıldığında 81 günlük satanik deneyimlerinin yer aldığı zaman diliminde hiç devamsızlığının olmadığı ortaya çıktı. Eğer anlattıkları doğruysa küçük çocuğun her gün okula gitmiş olması, gitse bile kimsenin bedenindeki yara ve bereleri ve ruhsal değişiklikleri fark etmemiş olması imkansızdı. Öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla konuştular. Hiç kimse bir gariplik anımsamıyordu. Doktor Pazder kendisine yöneltilen soruları, doğru olup olmadığının ne önemi var, önemli olan Michelle'in bunların başına gelmiş, en önemli şey olduğuna inanması değil mi, şeklinde yanıtlamaktaydı. Pagan ve Wiccan bir polis konuştu. Pek çok yazar ve hekim Doktor Pazder'in Michelle hatırlıyorunu sorguladı ama hiçbiri Ker Kulay'nin 2002'de kaleme aldığı makalesi kadar ilgi çekmedi. Daha doğrusu insanların gözünü açmadı. Saçmalık, Bayan Smith'in anlattıkları arasında büyük çelişkiler var. Böylesi bir örgütün yıllarca Rose Bay mezarlığında hiçbirimizin dikkatini çekmeden faaliyet göstermesi ve yıllar sonra o da 5 yaşındayken başından geçenleri hatırlayan bir kadın sayesinde ortaya çıkması mümkün değil. Yüzlerce kişi mezarlıkta 81 gün boyunca hiç durmaksızın gece gündüz demeden ayin yapacak ve mezarlığın üç yanını çevreleyen mahallelerde oturanların hiçbiri duymayacak, görmeyecek. Bu kesinlikle mümkün değil. Anlaşılan Bayan Smith, doktora aşık olmuş, onun dikkatini çekebilmek için bir masal uydurmuş. Nitekim her ikisinin eşlerini boşayıp evlenmeleri bunu doğrulamıyor mu? Kuley'nin yazdıkları önemliydi çünkü Ker Kuley'in aslında Kanadalı okült yazar ve dedektif Charles Ennis'in ta kendisiydi ve Kuley'in 20 yıllık polislik kariyerinde çocuk cinsel istismarlarını soruşturmuş, çeteler ve gizli tarikatlarla mücadele etmiş biriydi. İlginç olan Kuley'in polisliğe başlamadan önce bir pagandı, polisliği boyunca da pagan kaldı. Paganizm kimilerinin anladığı gibi putperestlik değildir. Tek tanrıcılıktan uzak ve farklı uygulama ve ibadetler içeren dinleri kapsayan geniş bir din bilimleri terimidir. Paganizme mensup kişi için kullanılabilecek pagan veya İslam terminolojisindeki müşrik yani tanrıdan başkasına tapan terimine eş düşer. Bu yüzden Michelle hatırlıyor hakkındaki görüşü çok ciddiye alındı. Eski polis halen pagan ve Wiccan polisler, itfaiyeciler ve acil çalışanları ile ailelerinin üye olduğu bir derneğin üyesidir. Wicca, neopaganizm içerisinde yer alan doğa tabanlı en geniş inanıştır. Geçen zaman içinde Doktor Pazder'in Bayan Smith'in ağzından kitabına geçirdiklerinin aslında 1950'li yıllarda Batı Afrikalı gizli kabilelerin ritüellerinden alıntılar olduğu ve doktorun bu ülkelerdeki kişisel gözlemlerine dayandığı ortaya çıktı. Buna rağmen birçok polis ve savcı karşılaştıkları her çocuk istismarı suçlamasının ardında kitapta yer alan gizli, kan içmeye dayalı, kanibalistik kültürün izlerini aramaktan vazgeçmediler. Michelle hatırlıyor da sözü edilenler hiçbir zaman kanıtlanamadığı halde günümüzde dahi satanistlerin çocukları ve erişkinleri cinsel açıdan istismar ettiği ve öldürdüğü teorilerine inananların sayısı hiç de az değildir. İşte yazımın girişinde sözünü ettiğim ve küçük bir kasabada bir kadın dört kişinin grup seks partisi düzenlemek ve çocuklara sarkıntılık etmekle suçlanmasının nedeni, soruşturmada görevli sosyal çalışmacıların gördüğü hizmet içi eğitimde mutlaka okunması gerektiği belirtilen Michel Hatırlıyor adlı kitaptır. Sayfayı çevirince kitabın verdiği telafisi imkansız zararlardan birkaçını okuyacaksınız. Yaşamadıklarını anlatan çocuklar. Yatağından kaldırılıp hapse götürüldüğünde John Stoll'ün soğukkanlılığı avukatının pek garibine gitti. "Hiç mi kaygılanmıyorsun?" diye sordu ona. "Neden kaygılanayım ki? İşlemediğim bir suç için beni cezalandıramazlar ya." Yanılıyordu. John Stoll yeniden özgür kalıncaya dek 20 yıl geçecekti. John Stoll ile birlikte olmadık bir korku, cehalet ve histeri yumağının içine düşen 20 kadar sıradan birer Amerikalı vatandaştılar. Her biri işçi sınıfına mensup bu anne ve babalar, kimi zaman çok az, kimi zaman hiç olmayan kanıtlarla akıl almaz biçimde suçlandılar. Hepsi cinsel suçtu ve hepsi çocuklara karşı işlenmişti. Uzun yıllar sonra yeniden özgürlüklerine kavuşmuş olsalar da hem kendi hem de çocuklarının hayatı sonsuza dek değişmişti. Bu olaydaki gerçek suç taciz değildi, baskıydı, iknaydı. Çocuk tanıklar mahkemede yalan söylemeye zorlanmışlardı. Polislerin hayallerinden çıkan ve kendilerine öğretilen seks sahnelerini en ince ayrıntısına kadar sanki kendi başlarından geçmişçesine anlatmaya zorlanmışlardı. Ama bu gerçeği kimse görmek istemedi ve anne babalar çocuklarının tanıklığıyla kendilerini rutubetli zindanların karanlığında buldular. Duruşmaların hemen ardından çocuklar çözülmeye başladı. Mahalledeki diğer büyüklere yalan söyledik, bize anlatılanları tekrarlamaya zorlandık dediler. Bazı şeylerin değişeceğini umdular ama değişmedi. Zindanlara konanlar orada kalmaya devam etti. Başarılı bölge savcısı. Yargılama sırasında olanları basın diline doladığında Kaliforniya Başsavcısı mahkemedeki usulsüzlükleri sıralayan bir şikayette bulunduysa da işe yaramadı. Bölge savcısı Ed Jagels giderek palazlandı. Palazlandıkça daha fazla kişiyi içeri attı. Ülkenin en fazla mahkumiyetini veren savcı unvanını kazandı. Doğru bir yol tutturduğu ortada. Bunca haksız mahkumiyete rağmen 2009'da emekliliğini isteyinceye dek kesintisiz 27 yıl görevde kaldı. Ed Jagels, 1983'te Kern Bölge Savcılığında göreve başladığında Amerika Birleşik Devletleri daha sonra hepsinin yersiz olduğu ortaya çıkan bir dizi çocuk istismarı ve satanizm hezeyanıyla kıvranıp durmaktaydı. Jagels atanmasının hemen ardından sadece çocuk istismarı ve satanizmle ilgilenecek özel bir ekip oluşturdu. 8 pedofil çetesine karşı savaş açtı. Elinde yeterli kanıt olmadan ve sadece çocuk tanıklarla verdiği mahkumiyetlerin önemli bir bölümünde yanıldığı ortaya çıkınca beraat edenlere 10 milyon dolar tazminat ödendi. Ünlü aktör Sean Penn, cinsel istismarla suçlanan mahkumlardan birini tanıdı ve Witch Hunt, Cadı Avı adlı belgeseli çekti. Bütün bunlara rağmen savcı Jagels, görevli olduğu muhafazakar Bakersfield kentinde popülerliğini hiç yitirmedi. 6 kez aynı makama getirildi ve yol açtığı haksız mahkumiyetler için hiçbir zaman özür dilemedi. Havuzlu evin kiracısı. John Stoll, evinin arkasındaki havuza bakan müştemilatı Grand Self'e kiraladı. Self o tarihe kadar sokaklarda yatıp kalkmış evsiz biriydi ve Stoll, yeni kiracısının daha önce çocuk istismarından mahkum olduğunu bilmiyordu. John yakın zamanda uzun ve sancılı geçen bir süreç sonunda boşanmıştı. Karısının birkaç kez psikiyatrik tedavi görmek üzere hastaneye yattığı, gerçekle hayali ayırmada güçlük çektiği biliniyordu. 1984 yılında Stoll'ün eski karısı ve o sıralar yakın arkadaşı olan bir rahip, John Stoll'den şikayetçi oldular ve adamın kendi öz oğlunu istismar ettiğini bildirdiler. Benzer şekilde müştemilatın kiracısı Grant Selfie ayrıca sıklıkla havuza gelen Margie Grafton ile erkek arkadaşı Tim Palomo'yu da suçladılar. Savcılar bu üç erkekle bir kadının birbirine yakın yerlerde oturmasına dayanarak iddianın doğruluğuna inandılar ve bir seks çetesi oluşturduğu sonucuna vardılar. Komiser Erickson çocuklarla görüştü ve onlara tekrar tekrar doğrudan yönlendirici sorular yöneltti. Bu sorgu biçimi o sıralar yürürlükte olan Kaliforniya Polis Standartları ve Eğitimi Yönergesi'nde yer alan görüşme tekniklerine uygun değildi. "Post hakkında hiçbir şey bilmiyordum," diye anlatacaktı komiser çok sonra. Bu yönergede tavsiye edilen çocuklarla görüşme konusunda hiçbir eğitim almadım, kursa katılmadım. Yaşamadıklarını anlatan çocuk tanıklar. Günümüzde usulüne uygun olarak yapılmayan görüşmelerde çocukların evvelce hiç yaşanmamış olayları gerçekmiş gibi anlatabileceği artık biliniyor. Ancak 80'lerin başında Köln'de yürütülen soruşturmada görevli hiçbir personelin ne yazık ki bu acı gerçekten haberi yoktu. John Stoll 70 ayrı suçtan yargılandı. Diğerlerine atfedilen suç sayısı bu kadar yüksek değildi. 24 Eylül 1984'te başlayan davada 4 çocuk tanık dinlendi. Çocuk A, savunma avukatlarının yönelttiği her soruyu bilmiyorum ya da hatırlamıyorum şeklinde yanıtladı. Çocuk V'ye, mahkemede yalan söylenebilir mi diye sordu bir avukat. Evet, söylenebilir dedi çocuk. Hata yapılabilir mi diye sürdürdü avukat. Tabii diye cevap verdi çocuk. Yemin etmenin önemini biliyor musun diye sordu avukat. Hayır dedi çocuk. Buna rağmen çocuk V'nin her söylediği dikkate alındı. Bir ara çocuk V kesinlikle fena muamele görmediğini, cinsel saldırıya maruz kalmadığını anlattı. Ancak o gece yasalar aksini emrettiği halde annesi ve savcıyla görüştü. Ertesi sabah yeniden tanık olarak dinlendiğinde kendisine anal yoldan tecavüz edildiğini anımsadığını anlattı. Çocuklardan bir diğeri Stoll'ün evinin içini hiç görmediği halde eve 5 kez girdim dedi. Çapraz sorgu sırasında evdeki tek bir eşyayı bile tarif edemedi. Buna rağmen her söylediği dikkate alındı. Kanıt yoktu, ne bir kıl ne bir sperm. Suçlamaları destekleyecek herhangi bir somut delil yoktu. Ne bir kıl, ne bir tek sperm. Çocuklar kendi aralarında durmadan çelişkilere düştüler. Birinin sabahtı dediğine diğeri akşam, birinin evde dediğine diğeri bahçe diyor. Eylemler sırasında bulunan çocuk ve yetişkinler de anlaşamıyorlardı. Çocukların anlattığı kimi eylemleri uygulamak fiziken mümkün bile değildi. Savunma avukatları çocukların muayene edilmesinde ısrar ettiyse de mahkeme kabul etmedi. Erkek çocukların hiçbiri hiçbir zaman muayene edilmedi. Halbuki bir erkek çocuğunun anal penetrasyonunu aradan uzun bir zaman geçse bile belgelemek mümkündür. Savcılık çocukların cinsel tacize uğradığı çok sayıda çocuk pornografisi fotoğrafını delil olarak gösterdi. Bu nitelikte tek bir fotoğraf bulunmadı ve delil olarak mahkemeye sunulmadı. Adli dosyadaki cinsel içerikli fotoğraf ve yazılar Playboy ve Penthouse gibi dergilerden kesildiği gibi dergilerin bir bölümü suçlananların evinden dahi alınmamıştı. Ancak iddianamede yer alan bu asılsız suçlamalar jüriyi kuşkuya düşürmeye yetti. Aslında dergiler, suçlananların çocuk düşkünü birer pedofil değil, sağlıklı birer heteroseksüel olduklarının kanıtıydı. Eğer erkekler Penthouse ya da Playboy gibi bir dergide yer alan çıplak kadın fotoğraflarından hoşlanıyorsa, cinsel uyaran olarak bir çocuktan yararlanması muhtemelen uzak bir ihtimaldi ama bu gerçeği kimse görmek istemedi. Savunmanın büyük hatası. Savunma avukatlarının polisin uymak zorunda olduğu post kurallarından söz etmesini mahkeme kabul etmedi. Böylelikle çocuklarla görüşme sırasında yetkililerin hatalarını göz önüne serme olanakları ellerinden alındı. Stoll'ün savunmasının da gayet zayıf olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Savunmayı 24 günde hazırlamak zorunda kalan avukat, kilit önem taşıyan iki tanığı bulamadığından mahkemede dinletemediği gibi dosyaya girmiş bazı suçlamalara ilişkin belgeleri de zamanında elde edemedi. Duruşmaların ertelenmesi talebinde bulunmuş olsa da kabul ettiremedi. Dava görülürken Stoll'un parası bitti. Avukat sürekli azledilmesini talep etti. Psikolog doktor Roger Mitchell, suçlanan Grafton ve Palomo'yu muayene etmek ve birer seksüel psikopat olup olmadıkları hakkında bilirkişi raporu vermek istediğini belirtti. Bu istek de kabul edilmedi. Kararın ardından iki çocuk, C ve C, ön soruşturma sırasında polise anlattıklarının yalan olduğunu açıkladılar. Ne yazık ki iş işten geçmişti. 4 sanığın 4'ü de uzun hapis cezaları aldı. Kaliforniya Temyiz Mahkemesi, Margie Grafton ve erkek arkadaşı Tim Palomo ile ilgili kararı, cezaevinde geçirdikleri 8 yılın sonunda usul açısından bozdu. Bozma nedeni Margie'nin bir psikiyatr tarafından yapılan muayenesinde cinsel açıdan normal olduğuna ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya konmamış olması, dolayısıyla jüriden saklanmasıydı. Margie serbest kaldı ama diğer iki erkek yeniden yargılanmadı. Eğer tekrar hakim karşısına çıkabilselerdi, onların da beraat edecekleri açıktı. Çocukların geri çektikleri ifadeleri, delillerin yetersizliği, hatta hiç bulunmayışı suçsuz olduklarını göstermeye yetecekti. Ama öyle olmadı. Grant Self ve John Stoll demir parmaklıklar ardında çürümeye terk edildi. Pardondan sonra milyon dolarlar. 2004 Mart'ında Grant Self cezaevinden yüksek güvenlikli bir akıl hastanesine nakledildi. Topluma zarar vermeyeceği yetkililerce belgeleninceye dek orada tutulacaktı. John Stoll 2004 Mayıs'ına dek cezaevinde kaldı. Kısacası tam 20 yıl. Oğlu Jed, babasının cinsel istismarına uğradığı suçlamasından hiçbir zaman vazgeçmedi. Bununla birlikte ne olayların cereyan ettiği mekanın ayrıntılarını ne de o sırada çevrede bulunanların adlarını verebildi. Gazetecilerin onunla görüşme taleplerini de hep reddetti. Stoll ve arkadaşlarının yargılanma sürecinde aynı bölgede aynı suçlamalarla yani çocuk porno çetesi kurmakla suçlanan 46 kişi daha oldu. Bunlardan 30'u tutuklandı, 23'ü üst mahkemelere yaptıkları itiraz sonucunda haklı bulundular, açtıkları tazminat davalarını kazanarak milyonlarca dolar aldılar. Stoll'un avukatları haksız yere cezaevinde tutulduğu her yıla karşılık 1 milyon dolar tazminat talep etti. Ancak sadece 5 milyon dolar alabildi. Yani ömrünün yiten her yılına karşılık sadece 400 bin dolar. Ölünceye dek göğsünde taşıyacağı ve tedaviye zorlandığı çocuk istismarcısı yaftası da cabası. Başka bir suçsuz adam, bu kez 19 yıl. Çocuk yuvalarındaki istismar hezeyanının unutulmaması gereken bir diğer örneği Gerald Emerald adlı bir adamın acıklı öyküsüdür. 50 yaşındaki adam, ailesinin 18 yıldır en ufak bir şikayet olmaksızın işlettiği Pearl's Acre adlı yuvada annesi Violet ve kız kardeşi Cheryl ile çalışmaktaydı. İşi tamircilikti, tıkanan muslukları açmak, atan sigortaları değiştirmek gibi. 1984 Nisan'ında altını ıslatan bir erkek çocuğunun pantolonunu değiştirmesini rica ettiler. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Çocuk izleyen günlerde yeğeniyle birbirlerinin cinsel organlarıyla oynarken yakalandı ve bunu ona muslukçunun öğrettiğini anlattı. Yani Gerald Emerald'un. Bu suçlama üzerine tıpkı diğer yuvalarda olduğu gibi geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis yuvaya gitmekte olan çocuklarla görüştü. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, savcılar ve bir hemşire çocuklarla defalarca görüştü. Bu sırada yönlendiren ve ikna eden konuşmalar yaptılar. Anatomik bebekleri olmaması gereken biçimde kullandılar. Onlar için evet cevabı evet demekti, hayır yine evet. Çocuklar annelerinden daha mı iyi bilecekti? Anneler istismara uğradıklarından emindi. Demek ki muslukçu çocuklara olmadık işler yapmıştı. Emerald soruşturmasında kullanılan çocuklarla görüşme tekniklerini aynen uygulayan 1990'daki bir araştırma, 3 yaşındakilerin %75'inden 4-6 yaş aralığındaki çocukların %50'sinden yalan itiraflar almanın mümkün olduğunu, belleklerine yaşamadıkları hatıraların yerleştirilebildiğini göstermekle birlikte 1986'da henüz kimsenin bu gerçeklerden haberi yoktu. Muslukçu anne ve kız kardeşe toplam 50 yıl. 8 çocuk sadece Emerald'u suçlamakla kalmadı, annesi, kız kardeşi, 3 öğretmeni, hayali bir adamı hatta kendileriyle görüşen hemşireyi dahi işin içine soktular. Sadece Emerald'lar hüküm giydi. Savcı ailenin çocuk pornografisi ürettiği ve fotoğrafları sattığını da iddia etti. Ama tek bir fotoğraf dahi bulunamadı. Çocuklar kendilerine öğretilen ifadeyi defalarca tekrarlayarak tanıklık ettiler. Robotlarla tehdit edildiklerini, köpekleri öldürmek zorunda bırakıldıklarını, bedenlerinin bıçakla çizildiğini, kurbağa yemeye zorlandıklarını söylediler. Gerald 30 yıl hüküm giydi. Ailenin diğer iki kadını 8 ila 20 yıl arası ceza aldı. Kız kardeş ve anne temiz başvurusunu kazandı ve 1995'te serbest kaldı, yani 9 yıl hapiste kaldıktan sonra. Anne Violet 2 yıla varmadan mide kanserinden öldü. Gerald ise tam 19 yıl sonra denetimli serbestliğe layık bulundu. 2004 Ekim'inde cezaevinden çıkarken artık birer yetişkin olan çocuk tanıklar hala istismar edildiklerinden ve anlattıklarının doğru olduğunda ısrar ediyor ve serbest bırakılışından üzüntü duyduklarını söylüyordu. Bölge savcısı Martha Cookley bir basın toplantısında Emerald'un toplum için tehlikeli bir cinsel sapık olduğuna ilişkin elinde delil bulunmadığını ikrar etmekle birlikte davranışlarının her zaman ciddi biçimde denetleneceğinden kimsenin kuşku duymamasını rica etti. 6. ayrımın sonu, sayfa 70.